Ayrım 20. Körlük. José Saramago, sayfa 219. Gizli gizli onları dinleyen bir kadın, sağ kanattaki koğuşlara giden koridorun kapısında belirdi. Bu, fışkıran oluk gibi kanın yüzüne aktı, ölen adamın ağzına boşaldı, doktorun karısının kulağına konuşma dediği kadındı. Ve doktorun karısı şimdi düşünüyor, bu erkeklerin arasında oturduğum yerden sana, konuşma, beni eli verme diyemem, benim sesimi tanıdığına da kuşku yok. O sesi unutmuş olmana olanak yok. Elimi senin ağzının üzerine koydum. Bedenin bedenime yaslandı ve sana konuşma dedim. Kimi kurtardığımı, senin kim olduğunu öğrenmenin zamanı geldi artık. İşte bu yüzden konuşacağım. Beni suçlayabilmen için yüksek ve pürüzsüz bir sesle konuşacağım. Yazgın buysa eğer, tabii benim de yazgın buysa, oysa kadın, oraya gidecek olanlar yalnızca erkekler olmayacak. Kadınlar da gidecek. Aşağılandığımız o yere ağzımıza boşaltılanı tükürüp attığımız gibi aşağılanmanın tüm izlerini silmek, kendimizi özgür kılmak için biz de yeniden gideceğiz dedi. Doktorun karısı bekledi. Öteki kadın, sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim diyerek bitirdi sözlerini. Gözü siyah bantlı yaşlı adam gülümsedi. Mutluluktan gülümsüyor gibiydi. Gerçekten de öyleydi belki. Bunu ona sormanın sırası değil şimdi. Başlarının üzerinden bir şey, bir kuş, bir bulut geçmiş, utangaç bir ilk ışık filizlenmiş gibi öteki körlerin yüzünde beliren şaşkınlığı izlemek daha ilginç. Doktor karısının elini elinin içine alarak sordu. İçimizde hala o adamı kimin öldürdüğünü ille de bilmek gerektiğini düşünen kimse var mı? Ya da onu hep birlikte boğazladığımız konusunda aynı düşünceyi paylaşıyor muyuz? Ya da daha doğrusu her birimiz kendi elimizle öldürdüğümüzü düşünmüyor muyuz? Kimse yanıt vermedi. Doktorun karısı, onlara biraz daha süre tanıyalım. Yarına kadar bekleyelim. Askerler yarına kadar yiyecek getirmezlerse harekete geçeriz. Kalktılar, ayrıldılar. Kimi binanın sağ kanadına, kimi sol kanadına ilerledi. Tedbirsizlik etmiş vicdansızlar koğuşundan birinin kendilerini dinleyebileceğini hesaba katmamışlardı. Ne mutlu ki şeytan her zaman her kapının ardında olmaz. Bu özlü söz burada tam yerini buldu. Hoparlöre gelince yersiz ve zamansız konuşmaya başladı. Son zamanlarda bazı günler konuşuyor, bazı günlerde konuşmuyordu ama daha önce belirttiği gibi hep aynı saatte konuşuyordu. Yayın düzeninde önceden kaydedilmiş bir bandı zamanı gelince harekete geçiren bir saat vardı kuşkusuz. Bu düzenin zaman zaman neden aksadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü bunlar dış dünyayı ilgilendiren konular ama yine de önemli. Çünkü sonuçta takvimin aksamasına, günlerin düzenli olarak sayılamamasına, belleklerine güvenemeyen, bu yüzden günce tutarmış gibi her gün bir ipe düğüm atan, yapı olarak biraz manyak ya da düzen aşığı ki bu zararsız bir saplantı sayılır, bazı körlerin şaşırmasına yol açıyor. Bugün aksama günüydü. Mekanizma bozulmuş, bir dişli deforme olmuş ya da bir lihim atmıştı kuşkusuz. Umarız ki mekanizma banda alınmış kaydı ta en başından alıp sürekli yinelemez diyelim. Bir boy eksikti, böylece kör olmakla kalmayıp bir de delirirdik. Koridorlarda, koğuşlarda otoriter bir ses, gereksiz bir son uyarı gibi çınlayıp duruyordu. Hükümet, hakkı ve görevi saydığı şeyi, yani yaşamakta olduğumuz ve bir körlük salgını biçiminde ortaya çıkmış bulunan ve geçici olarak beyaz felaket olarak adlandırılan kriz sırasında elindeki tüm olanakları kullanarak halkı koruma görevini yerine getirmek zorunda kalmış olmaktan dolayı üzgündür. Ve söz konusu salgının, tabii bir dizi açıklanamayan rastlantıyla değil, gerçek bir salgınla karşı karşıya bulunuyorsak, daha da yayılmasını engelleme konusunda tüm vatandaşların anlayış gösterip devletle işbirliği içinde olacağını umut etmektedir. Hastalığı kapmış olanları aynı çatı altında, onlarla temas etmiş olanları da buraya yakın başka bir yerde toplama kararı üzerinde uzun uzun düşünüldükten sonra alınmıştır. Hükümet, üzerine düşen sorumlulukların bütünüyle bilincindedir ve bu iletinin ulaştığı kimselerin de disiplinli birer vatandaş olarak kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ve şu anda öteki insanlardan yalıtılmış bulunmalarını, her türlü kişisel düşüncelerin ötesinde ulusun geriye kalan bölümüne karşı bir dayanışma borcu gibi algılayacaklarını umut etmektedir. Bu açıklamadan sonra sizleri aşağıdaki yönergeler konusunda dikkatli davranmaya çağırıyoruz. 1. Işıklar her zaman yanık duracaktır. Düğmelerle oynamanın yararı yoktur. Çünkü hiçbir düğme kumanda etmez. 2. Binayı izinsiz terk etmek, ölüme anında davetiye çıkarmak anlamına gelecektir. 3. Her koğuşta bir telefon bulunmaktadır. Bu telefon yalnızca dışarıdan sağlık ve temizlik malzemeleri istemek için kullanılacaktır. 4. İçeridekiler öte bir yerlerini elde yıkayacaklardır. 5 koğuşlarda koğuş sorumluları seçilmesi önerilir. Bu bir buyruk değil, öneridir. İçeridekiler yaşamlarını nasıl uygun görürlerse öyle düzenleyeceklerdir. Yeter ki yukarıda söylenmiş olan, aşağıda da söylenecek olan kurallara uyulsun. 6. Yiyecek kasaları günde 3 kez ana girişin sağına ve soluna bırakılacaktır. Bu yiyecekleri yalnızca hastalar ve hastalık kapmış olmasından kuş kullanılanlar tüketecektir. 7. Artıkların hepsi yakılacaktır. Yemek artıklarının dışında yanabilen malzemelerden üretilmiş kasalar, tabaklar ve çatal bıçak takımları da artık olarak kabul edilmelidir. 8. Yakma işlemi iç avluda duvara yakın bir yerde yapılmalıdır. 9. İçeridekiler bu yakma işleminden doğabilecek her türlü olumsuz sonuçtan sorumlu olacaklardır. 10. Kasıtlı ya da kasıtsız bir yangın çıktığında itfaiye duruma müdahale etmeyecektir. 11. İçeridekilerin çıkacak bir kargaşa ya da bir saldırı sonucu meydana gelebilecek yaralanmalarda ya da hastalık durumlarında dışarıdan gelecek yardıma bel bağlamamaları gerekir. 12. İçeridekiler nedeni ne olursa olsun bir ölüm meydana geldiğinde ölüyü hiçbir dinsel tören yapmadan avluya gömeceklerdir. 13. Binanın hastalar kanadı ile hastalık kuşkusu taşıyanlar kanadı arasındaki iletişim merkez binada herkesin ilk başta içeri girdiği bölüm aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 14. Hastalık kuşkusu taşıyanlardan kör olanlar hemen körlerin koğuşuna taşınacaktır. 15. Bu bildiri her gün aynı saatte yeni gelenlere durumdan haberdar etmek için inelenecektir. Hükümet bu son sözcük söylendiği anda ışıklar söndü. Hoparlör sustu. Körlerden biri hiç umursamadan elinde tuttuğu sicime bir düğüm attı. Sonra atmış olduğu düğümleri yani günleri saymaya çalıştı. Ama vazgeçti. Arada birbirinin üstüne binmiş düğümler yani bir bakıma kör düğümler vardı. Doktorun karısı kocasına ışıklar söndü dedi. Ampul yanmıştır. Bunda bir tuhaflık yok. O kadar zamandır ışıklar sürekli yanıyor. Hepsi birden söndü. Dışarıda bir arıza var. Bu durumda sen de kör oldun demektir. Güneşin doğmasını bekleyeceğim. Koğuşta dışarı çıktı, girişi geçti, dışarı baktı. Kentin bu bölümü karanlığa gömülmüştü. Askerlerin ışıldağı sönmüştü. Genel şebekeye bağlıydı herhalde. Enerji sıkıntısı baş gösterdiği açıkça görülüyordu. Ertesi gün güneş her biri için aynı saatte doğmadığından bu çoğunlukla her birinin işitme duyusunun keskinliğine bağlıydı. Kimi erken, kimi geç farklı koğuşlardan gelen kadın ve erkekler binanın dışındaki merdivenlerde toplanmaya başladılar. O saatte kuşkusuz sabah kahvaltısı yapmakta olan vicdansızlar koğuşu bunun dışındaydı tabii. Toplananlar ana kapının açılırken çıkaracağı sesi, yağlanmamış menteşelerin gıcırtısını, yiyeceğin geldiğini haber veren sesleri, sonra o işe bakan çavuşun dışarı çıkmayın, kimse yaklaşmasın diye bağırışını, ayaklarını sürüyen askerlerin seslerini, yere bırakılan yiyecek kasaların boğuk sesini, askerlerin koşar adım geri giderken, kapının yeniden kapanırken çıkardığı sesi, ardından çavuşun, tamam gelip alabilirsiniz diyen sesini bekliyorlardı. Sabahın ardından öğle vaktinin, onun ardından da akşamın gelmesini beklediler. Kimse doktorun karısı bile yiyecek konusunda soru sormadı. Soru sormadıkları sürece duymaktan korktukları olumsuz yanıtı duymayacaklar. O yanıt verilmediği sürece. Geliyor, geliyor, sabırlı olun, açlığa birazcık daha katlanın gibi cümleler duyma umutlarını sürdüreceklerdi. Tüm iyi niyetine karşın bazıları daha fazla dayanamayıp birden uykuya dalarmış gibi orada bayıldı. Doktorun karısı onları sarstı. Bu kadının çevresinde her olup biteni sezmesi inanılır gibi değil. Altıncı hisle gözleri gerektirmeyen bir görme duyusuyla donatılmış olmalı. İşte bu sayede bayılan zavallar hemen içeri taşındı ve güneşte pişmekten kurtuldu. Yüzleri zaman zaman suyla ıslatılıp hafifçe tokatlanarak sonunda kendilerine geldiler. Ne var ki yapacakları savaşımda onlara güvenilemezdi. Yüzleri kireç gibiydi, bacakları titriyordu. Kısacası muhallebi gibiydiler. Gözü siyah bantlı yaşlı adam sonunda yiyecekler gelmedi, gelmeyecek, gidip oradaki yiyecekleri alalım bari dedi. Gayret edip ayağa kalktılar ve vicdansızların kalesinden en uzakta bulunan koğuşta toplandılar. Geçen günkü tedbirsizlikten sonra böylesi gerekiyordu. Binanın öteki kanadına casuslar gönderdiler. Bu casusları çok mantıklı olarak orada yaşayan köyler arasından seçtiler. Çünkü onlar oraları daha iyi tanıyorlardı. Kuşku ilk harekette gelip bizi uyarın. Doktorun karısı onlara eşlik etti. Döndüğünde de pek iç açıcı olmayan bir haber getirdi. Koğuşun girişinde üst üste dört yatak koyarak barikat kurmuşlar. Dört yatak olduğunu nasıl bilebiliyorsun diye sordu biri. Müneccimlik yapmıyorum, ellerimle yokladım. Onlar da seni fark etmedi, öyle mi? Sanmıyorum. Ne yapıyoruz? Oraya gidelim diye yineledi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Karar verdiğiniz biçimde hareket edelim. Yoksa yavaş yavaş ölmeye mahkum olacağız. Oraya gidecek olursak aramızdan bazıları daha çabuk ölecek dedi birinci kör. Ölecek olan zaten şimdiden ölmüş ama o bunu bilmiyor. Ölmeye yazgılı olduğumuzu doğduğumuzdan beri biliyoruz. İşte bu yüzden bir bakıma hepimiz ölü doğmuş sayılırız. Gereksiz laf salatasını bırakın dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Ben oraya tek başıma gidecek değilim herhalde. Daha önce konuştuklarımıza yeniden dönecek olursak gidip yatağıma yatıp ölümü beklemeye başlayacağım. Yalnızca vadisi dolanlar ölür, başkaları değil dedi doktor ve sesini yükselterek sordu. Oraya gitmeye kararlı olanlar elini kaldırsın. İnsan ne söyleyeceğini düşünmeden rastgele konuşursa böyle olur işte. Bu insanlardan ellerini kaldırmalarını istemek ne işe yarar ki? Kalkacak kolları sayıp 13 kişiyiz diyebilecek kimse yok aralarında. Ayrıca iyi ki de yok. Olsaydı çıkan sonucu mantığın ışına vurduklarında bu kez de kaçınılmaz olarak bir başka tartışma başlayacak. Olası bir uğursuzluktan kaçınmak için sayıyı 14'e çıkaracak bir gönüllü arayacaklar ya da kura ile bir kişiyi çıkarıp 12'ye düşüreceklerdi. Bazıları elini sonuca pek de inandırmadan duraksama ile kuşku arasında kalmış gibi kaldırmıştı. Bu hem kendilerini ne büyük bir tehlikeye attıklarının bilincinde olmalarından hem de yapılan teklifin saçmalığının farkında olmamalarından kaynaklanıyordu. Doktor güldü. Sizden elinizi kaldırmanızı istemem ne büyük aptallık. Bu işi başka türlü çözelim dedi. Oraya gidemeyecek olanlar ya da gitmek istemeyenler koğuşlarına geri dönsün. Biz de geriye kalanlarla bir eylem planı hazırlayalım. Kıpırdanmalar oldu, ayak sesleri, mırıldanmalar, iç çekmeler işitildi. Zayıf olanlar, korkanlar yavaş yavaş çekildi. Doktorun düşüncesi hem kusursuz hem cömertti. Böylelikle orada olanlarla gidenleri birbirinden ayırmak pek kolay olmayacaktı. Doktorun karısı kalanları saydı. Kendisi ve kocasıyla birlikte 17 kişiydiler. Sağ taraftaki birinci koğuştan gözü siyah bantlı yaşlı adam, eczacı kalfası, koyu renk gözlüklü genç kız vardı. Öteki koğuşlardan orada kalan gönüllerin hepsi, sen nereye gidersen ben de oraya giderim diyen kadının dışında erkekti. Yatakların arasındaki boşlukta sıraya girdiler. Doktor saydı. 17. 17 kişiyiz. Kalabalık değiliz dedi eczacı kalfası. Bir sonuç alamayız. Burada askeri ifade kullanmama izin verirseniz saldırı cephesinin dar tutulması gerekir dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Çünkü saldırılacak hedef bir kapının darlığıyla sınırlı. Daha kalabalık olsaydık bu işleri daha da karmaşıklaştırmaktan başka bir işe yaramazdı. O durumda hedef gözetmeksizin ateş edebilme fırsatı verirdik onlara diye ekledi biri. Sonunda fazla kalabalık olmamalarına hep birlikte sevindiler. Silahlarını biliyoruz. Karyolalardan söktükleri demirleri kullanıyorlar. Bunlar kendilerini savunurken savunma silahı, saldırırken de mızrak görevi görüyor. Gençliğinden kalma bazı taktik bilgilere sahip olduğu gözlenen gözü siyah bantlı yaşlı adam her durumda birbirlerinden ayrılmamaları, yüzlerin de her zaman aynı yöne dönük olması gerektiğini söyledi. Çünkü birbirlerine yanlışlıkla saldırmaktan kaçınmanın tek yolu buydu. Ayrıca baskının bekledikleri etki yapabilmesi için mutlaka bir sessizlik içinde ilerlemeleri gerekiyordu. Ayakkabılarımızı çıkaralım. İyi ama sonradan ayakkabılarımızı bulmamız çok zor olur dedi biri. Buna bir başkası karşılık verdi. Üstelik o ayakkabılar gerçek birer ölü ayakkabısı olacak. Ne var ki bu kez sonradan birilerinin işine yarayacak. Bu ölü ayakkabısı lafı da ne oluyor? Bir deyiş, ölü ayakkabısı beklemek artık bekleyecek hiçbir şey kalmamış olmak, çaresizlik içinde olmak anlamına gelir. Neden? Çünkü ölüleri vaktiyle kartondan ayakkabılarla gömerlerdi. Bu da onlara yeterdi. Çünkü bildiğim kadarıyla ruhun ayağı yoktur. Bir başka şey daha var, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Oraya vardığımızda içimizden 6 kişi, kendini en cesareti gören 6 kişi, karyolları var güçleri içeri doğru itip bize yol açacak. Ama o durumda elimizdeki demirleri bırakmamız gerekecek. Öyle olması gerekmiyor. Bana kalırsa dikine kullanırsak işimize bile yarayacak. Biraz durakladı, sonra sözünü kaygılı bir sesle sürdürdü. Özellikle de birbirimizden ayrılmamamız gerekiyor. Ayrılırsak ölü erkek oluruz. Ve ölü kadın, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Kadınları unutma. Sen de bizimle geliyor musun, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Senin gelmemeni yeğlerdim. Nedenmiş o? Öğrenebilir miyim? Çok gençsin. Burada ne yaşın ne de cinsiyetin önemi var. Bu yüzden de kadınları unutma. Hayır, unutmuyorum. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın bunları söylerken çıkan sesi bir başka diyaloğa aitmiş gibiydi. Oysa sonra söylediği şeyler tam yerine oturuyordu. Tersine sizlerden birinin bizim göremediklerimizi görebilmesi, bizi doğru yönde götürebilmesi, öteki kadının yaptığı gibi demirlerimizin ucunu o vicdansızların boğazlarının tam ortasına yöneltebilmesi için her şeyimi verirdim. Bu bizden gereğinden fazlasını beklemek olurdu. Ayrıca o kadının orada yaşamını yitirmediğini nereden biliyoruz? Dikkat ettiyseniz kimse onun sözünü etmiyor diye anımsattı doktorun karısı. Kadınlar birbirlerinin içinde yeniden doğar, namuslulardan orospular, orospulardan namuslular doğar, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Kadınlar hakkında söylenecek her şey söylenmişti. Şimdi erkeklerin söyleyecek bir şeyler bulması gerekirdi. Ama bulamayacaklarını daha en başından biliyorlardı. Koğuştan tek sıra halinde çıktılar. Konuştukları gibi aralarında doktorun ve eczacı kalfasının da bulunduğu en güçlü 6 kişi önde, gerisi arkada her birinin elinde bir karyola demiri, kirpas içinde hırpani bir birlik oluşturuyorlardı. Girişe geçerlerken içlerinden biri elindeki demiri yere düşürdü. Döşeme taşların üzerine çıkan sesler bir mitralyöz salvosu gibi yankılandı. Vicdansızlar bu tangırtıyı duyup niyetimizi sezdilerse yandığımızın resmidir. Doktorun karısı kimseyi, kocasını bile uyarmadan ileri doğru koşup koridor boyunca baktı. Sonra çok sessiz duvara sürünerek ilerleyip koğuşun girişine yaklaştı. İçeri kulak kabarttı. İçeriden gelen seslerde alarm belirtisi yoktu. Bu bilgiyi ötekilere aktarmak için acele etti ve geldiği gibi geri döndü. Bu küçük ordunun ağır ağır ve sessizlik içinde ilerlemesine karşın, vicdansızların bulunduğu kanattaki koğuşları işgal eden ve yakında olup biteceklerden haberi olanlar, biraz sonra kopacak savaş çığlıklarını daha iyi duyabilmek için kapılara yanaşıyorlardı. Hatta bunların arasında henüz patlamamış barutun kokusuyla uyarılmış, savaş atları gibi sinirlerini dizginleyemeyen bazı kişiler son anda gruba katılmaya karar verdi. Birkaç kişi de silahlanmak için geri döndü. Artık 17 kişi değil, bunun en az 2 katı bir grup oluşturuyorlardı. Bu takviye, gözü siyah bantlı yaşlı adamın hoşuna gidecek cinsten değildi kuşkusuz. Ne var ki tek bir birliği değil, 2 birliği birden komuta ettiğini hiçbir zaman bilemedi. İç avluya açılan seyrek pencerelerden içeri, gri, ölgün, hızla solan, gelmekte olan gecenin dipsiz ve karanlık kuyusuna doğru şimdiden kayıp giden bir ışık sızıyordu. Körlüğün neden olduğu giderilemez hüznün sürekliliği bir yana bırakılacak olursa, gözlerinin henüz görmekte olduğu, uzak bir geçmişte yaptıkları bir sürü umutsuz davranışın kaynağını oluşturan atmosfer değişikliklerinin ve benzeri başka nedenlerin yol açtığı yıpratıcı üzüntülerden uzak kalma avantajları vardı. Lanetli koğuşun kapısına geldiklerinde ortalık o kadar kararmıştı ki doktorun karısı kapının önüne 4 değil 8 yatağın yığılmış olduğunu fark edemedi. Söz konusu engellerin sayısı ondan haberi yokken 2 katına çıkmıştı ama bu kısa vadede içeridekilerin aleyhine bir durum yaratacak, bunun böyle olduğunu da çok geçmeden fark edeceklerdi. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın sesi haykırır gibi yükseldi. Ağzından buyruk olarak şimdi sözcüğü çıkmış, o klasik hücum sözcüğü aklına gelmemişti ya da mikrop yuvası, içinde bitlerin ve tahta kurularının cirit attığı, yatakları terden ve sidikten çürümüş, vaktiyle gri olan, oysa şimdi insanın içini kaldıran alaca bulaca renk almış çarşafları, çuval bezinden farksız sefil karyolalara karşı girişilecek saldırıyı, askeri bir terimle başlatacak kadar ciddiye almak ona gülünç gelmişti. Doktorun karısı bütün bunları önceden biliyordu ama şu anda göremiyordu. Hatta kapıdaki engellerin pekiştirildiğini bile fark edememişti. Körler, kendi görkeminden başı dönmüş birer baş melek gibi ilerleyip, ellerindeki demirleri kendilerine söylendiği gibi olabildiğince yukarıda tutarak engele karşı saldırıya geçtiler. Ne var ki karyolalar yerinden kıpırdamadı. Aslında bu Herkül parçaları arkadan gelenlerden daha güçlü olmadıkları bir yana, ellerindeki demirleri taşımakta bile zorlanıyorlardı. Bu halleriyle de vaktiyle sırtında bir çarmıh taşımış, sonra da insanların gelip onu bu çarmıha germelerini beklemiş kişiyi andırıyorlardı. Sessizlik bozulmuştu. Dışarıdakiler bağırıyordu, içeridekiler de bağırmaya başlamışlardı. Körlerin ne kadar dehşet verici sesler çıkardığını o güne kadar olasılıkla kimse fark etmemişti. Neden bağırdıklarını bilmeden bağırdıklarını düşünüyorsunuz. Susmalarını söylemek geçiyor içinizden ama bir de bakıyorsunuz ki siz de bağırmaya başlamışsınız. Geriye bir tek sizin de kör olmanız kalıyor ama o gün henüz gelmedi. Bu arada kimileri saldırdıkları, kimileri de savundukları için bağırışıp duruyordu. Dışarıdakiler karyolları itemedikleri için umutsuzluğa kapılıp ellerindeki demirleri yere rastgele bırakmış, kapının eşiğine kadar ilerlemeyi başarmış olanlar hep birlikte tek bir beden oluşturmuşlardı sanki. Oraya kadar ilerleyememiş olanlar da önlerindekileri var güçleri de sırtlarından itiyorlardı. Karyolaları birazcık kımıldatmışlar ve neredeyse zafere ulaşacaklardı ki birden hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir tehdit savrulmadan üç el ateş edildiği duyuldu. Muhasebeci kör tabancanın namlusunu aşağı indirerek ateş etmişti. Saldıranlardan ikisi yaralanarak yere yığıldı, ötekiler hızla geri çekildi. El yordamıyla hareket ettiklerinden demirlere basıp yere düşüyor. Koridorun duvarları çılgınca haykırmalarla yankılanıyor, bu arada öteki koğuşlardan da bağırışmalar geliyordu. Karanlık neredeyse tam olarak bastırmıştı. Kurşunların kime isabet ettiğini anlamaya olanak yoktu. Uzaktan, "Kim yaralandı?" diye bağırılabilirdi tabii ama bu uygun bir davranış olmazdı. Yaralılara karşı saygılı ve dikkatli olmak, onlara acıma duygusuyla yaklaşmak, kurşun rastlantı sonucu oradan içeri girmişse elini alnına koymak, sonra alçak sesle nasıl olduklarını sormak, yaralarının önemli olmadığını, ilk yardım ekibinin gelmek üzere olduğunu söylemek. Ayrıca onlara su vermek, tabii karınlarından yaralanmamışlarsa ilk yardım kitapları bu durumlarda onlara su verilmemesi gerektiğini yazar, gerekir. "Şimdi ne yaparız?" dedi doktorun karısı. "Yerde iki yaralı var." Yerde iki kişi olduğunu nereden bildiğini ona kimse sormadı. Oysa sekmelerin yol açacağı yaralanmaları hesaba katmazsak, tekme olduysa tabii üç el ateş edilmişti. "Gidip onları bulmalıyız," dedi doktor. "Tehlike büyük," dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Verdiği saldırı buyruğunun tam bir felakete dönüştüğünü gördüğü için cesaretini yitirmiş bir sesle. "Varlığımızı fark ederlerse yeniden ateş ederler." Sözünün burasında durdu, içini çekti ve ekledi. "Ama oraya gitmeliyiz, ben hazırım." "Ben de size katılıyorum," dedi doktorun karısı. "Emekleyerek gidersek tehlikeyi azaltmış oluruz. Onları en kısa zamanda içeridekilerin tepki vermesine fırsat bırakmadan bulmalıyız." "Ben de geliyorum," dedi. "Sen nereye, ben de oraya," diyen kadın, oradakilerin hiçbirinin aklına yaralıları belirlemenin çok kolay olduğunu, dikkat yaralılar olduğu gibi ölüler de olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz, herkesin sırayla gideceğim ya da gitmeyeceğim demesinin bunun için yeterli olduğunu, bunu söylemeyenlerin aradıkları kişiler olacağını ileri sürmek gelmedi. 20. ayrımın sonu sayfa 230.